Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin dıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize sıhhat, selamet, afiyetler diliyor. Hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Günümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, iş yerlerimizi, vatanımızı, ülkemizi, dünyamızı, kubamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın yolculuklarından bahsediyoruz ve yolculuk adabından bahsediyoruz. Tabi yolculuklar insanın iç dünyasının ortaya çıkmış olduğu meşakkatli bir durumdur. Zaten bu sefer kelimesiyle tefsir kelimesinin de bir irtibatı vardır. Yani sefere kelimesi bir şeyi açmak, ortaya çıkarmak, tefsir etmek. Dolayısıyla yolculuklar insanı tefsir ediyor. Yani insanın iç dünyasını ortaya koyuyor. Kimin sabrı ne kadar, kimin merhameti ne kadar, kimin tahammülü ne kadar. Dolayısıyla kişiliğimizin, iç dünyamızın ne olduğunu, orada ne olup bittiğini görmek açısından hem kendimizin fark etmemiz hem de başkalarının görmesi açısından uzun yolculuklar, özellikle biraz yorucu, meşakkatli yolculuklar çok etkileyici oluyor. İç alemin ortaya çıkmasında bunların çok büyük etkisi oluyor. Özellikle pek meşakkatli ve yorucu olan hac yolculukları, umre yolculukları. Giden kardeşlerimiz bileceklerdir. Oralarda böyle dıştan bakarsın, adam böyle takkesiyle, cübbesiyle sakin, mizaçlı, sabırlı falan gözükür. Ama işte bir yerde biraz beklemek gerekince hemen şikayetler, mırıltılar başlar. Bir yerde bir sıcak, bir yorgunluk olunca başka tepkiler başlar. O baştaki takkenin, sarığın fazla bir ehemmiyeti kalmaz. İç dünya ortaya çıkmaya başlar. Hatta kişinin işte ismi hacı olur veya umreci olur, onlarda hiç bağdaşmayacak hal ve hareketler, iç dünyanın o karışıklıkları ortaya çıkmaya başlar. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Kendimizin hali de maalesef bu noktada pek zaman, çoğu zaman iyi olmuyor. Başkaları da çoğu zaman bu imtihanı kaybediyor. Çünkü engel olamıyor. Nice insanlarla bizzat Beytullah'ın etrafında, Hacer-i Esved'in yanında böyle birbiriyle kavga eden insanlar görüyoruz. Nerede olduğunu bilmiyor. Nasıl bir mekanda, bir makamda olduğunun farkında değil. Birisi ayağına basmıştır veya bir gönlünün istemediği bir şey olmuştur. Hoşuna gitmeyecek bir şey olmuştur. Orada bağırdığını, çağırdığını ve ağzından kötü sözler çıktığını duyabiliyoruz, görebiliyoruz. Bu neyi gösteriyor? İşte bu yolculukların işte insanın iç dünyasını ortaya çıkarmada çok etkili olduğunu görüyoruz. Yine bu yolculuğun adabıyla ilgili olarak kıymetli dinleyenlerimiz, yolculuktan maksat hasıl olduğunda Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesi bu istikamettedir. Sünnet-i seniyye böyledir. Fazla oyalanmadan hemen dönmek gerekir. Ne kadar gerekiyorsa. Ki yolculuklar Allah rızası için olmalı, güzel maksatlarla olmalı. Bu bir ibadet maksadıyla hac umre yolculuğu gibi olabilir, bir ticari maksatla olabilir, bir ziyaret olabilir, ilmi maksatla olabilir. Çok değişik maksatlarla yolculuklar yapılabilir. Ama bunların hepsinde niyet sağlam olmalı, güzel olmalı ve hepsinde de Allah'ın rızası hedeflenmeli. böyle yanlış niyetlerle, yanlış maksatlarla kesinlikle bir yolculuğa çıkılamaz, çıkılmamalı. Hatta böyle bir yanlış niyetle insan bir adım bile atmamalı. Çünkü onda bir hayır gelmez. Ondan şerden başka bir şey gelmez. Ve planlanmalı yolculuklar bittiği zaman da uzatmadan tekrar dönülmeli. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğun bir çeşit azap olduğunu, çile olduğunu, insanı düzenli bir şekilde yiyip içmekten, uyumaktan alıkoyduğunu şöyle belirtiyorlar. Yolculuğa çıkan biri işini bitirince evine dönmekte acele etsin. Buhari, Umre, Müslim imarede geçiyor. Zira insanın üzerinde başta kendisini olmak üzere ailesinin, çoluk çocuğunun da hakları vardır. Bir Müslüman hayatını tanzim ederken üzerine düşen vazife ve sorumluluklar arasında ölçüyü, muvazeneyi tesis edebilmelidir. Bu da ancak her şeye layık olduğu hakkını vermekle sağlanabilir. Ben giderim, istediğim kadar dolaşırım, gelirim, yok. İnsanın kendi üzerinde hakkı vardır. Ailesi üzerinde hakları vardır. Ailesinin kendi üzerinde hakları vardır. Orası mümkün mertebe kıvamında bir hayat yaşamaya, her hak sahibine de hakkını vermeye gayret gösterilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir süre ailesinden ayrı kalan kimsenin evine gece vakti ansızın girmesini de gelmesini yasaklıyor. Buhari, Müslim. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi de yolculuktan evine gece değil kuşluk vakti veya akşamüstü dönerdi. Şüphesiz ki bu edebin pek çok hikmeti, ferdi ve ailevi faydaları vardır. Özellikle haberleşme imkanı olmayan zamanlarda bu hususa dikkat edilmelidir. Zira evdekiler şeklen ve ruhen kendilerini hazırlama imkan ve fırsatı bulacaklar, eksiklerini tamamlayacaklar ve eve çeki düzen vereceklerdir. Haber verilmişse zaten sürpriz olmayacak ve bir problem doğmayacaktır. Eğer haber vermek mümkün değilse kişiyi programını gündüzleyin eve ulaşacak şekilde düzenlemelidir. Eğer gücümüz yetiyorsa mümkün mertebe bunları da tatbik etmeye çalışmalıyız. Ka'b bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuktan döndüğü zaman ilk olarak mescide uğrar ve iki rekat namaz kılardı. Bir de böyle Efendimizin demek ki dönüşlerinde mümkün mertebe kuşluk vaktini ve gündüz vaktini denk getirecek şekilde bir dönüşü olduğunu görüyoruz. Bir de gelir gelmez, yani gece gelmiyor, gece dönmüyor. Bir de gelir gelmez hemen eve değil de mescide uğrayarak orada iki rekat namaz kıldıktan sonra devlet hanelerine, evlerine döndüğü ifade ediliyor yine Buhari'de. Bu şekilde bir davranış pek çok hikmet ve faydayı ihtiva etmektedir. Öncelikle bu yolculuğumuzu sağ salim tamamlayıp dönmemizi nasip ettiği için Yüce Rabbimize bir hamd ve şükran ifadesi geliyoruz. Yani öldüm, bittim, yoruldum falan demeden güzel Allah'ın mescidine gidiyoruz. Orada abdestimiz varsa o şekilde, yoksa iki rekat, yani abdest alıp iki rekat namaz kıldığımız zaman bir şükür namazı gibi, ya Rabbi bizi sağ salim getirdin, bize evimize ulaştırdın, sana hamd olsun, şükür olsun diye iki rekat namaz kılmak. Bu çok önemli bir şükür vesilesi ve bir ibadet olmuş oluyor. İkinci olarak abdest ve namaz insanı her türlü maddi ve manevi pisliklerden temizler ve hem bedenen hem de ruhen dinçlik verir. Yolculuk ise kısa mesafeli bile olsa insanı yorar ve halsiz bırakır. Yoldan döndüğümüzde abdest alıp mescitte kılacağımız iki rekat namaz bu yorgunluğu atmaya ve ailemizin yanına daha dinç, neşeli ve huzurlu varmamıza vesile olur. Ayrıca eve varmadan biraz bekleme fırsatı bularak biz yokken meydana gelen, Allah muhafaza eylesin, ölüm, hastalık vesaire gibi herhangi bir fevkalade durumla alakalı bilgi alma imkanı bulmak ve aniden haberdar olunduğu zaman insanı derinden sarsacak olan bu tür şeylere karşı ruhun hazırlanmak da mümkün olabilir. Dolayısıyla Resul Efendimiz bir uygulama yapıyor. Bir sünnet-i seniye ortaya koyuyor. İşte yolculuktan dönünce mümkünse bir mescitte abdest alıp iki rekat namaz kılıp ondan sonra eve gitme. Ve burada da hem ibadet hem teenni, hem dinçlik, hem sabır, hem Allah korusun böyle bir istisnai bir haber söz konusuysa onu alıp ruhumun hazırlanma gibi pek çok hikmeti içinde barındırmış oluyor. Yani bunu keşke her seferinde uygulayabilsek. Ya giderken bir sefer namazı kılsak, döndüğümüz zaman abdest alıp iki rekat namaz kılıp o şekilde hemen evdeki hayatımıza dönüş yapabilsek. Yani bunlar bizi hem beden hem ruhen rahatlatacak, dinçlik verecek, güzellik katacak, şükrümüze şükür ilave edecek güzel sünnet-i seniyye davranışlar olmuş oluyor. Hatta bu abdest almalar, namaz kılmalar konuyu saptırmadan ifade edeyim kıymetli dinleyenlerimiz. Yani insan sabırlı olmalı, tahammüllü olmalı. Zaman zaman hoşuna gitmeyen durumda olabilir. Birisiyle bir problem yaşayabilir, aile içinde olabilir, arkadaş çevresinde olabilir. Birisine bir konuyu gündeme getirecekken kendi duygu ve duygularına hakim olamayacakları bir heyecan olabilir. Böyle çok farklı duygular yaşayabiliyoruz. Yani her seferinde birisiyle görüşmeden önce, eve gitmeden önce, bir problemi çözmeye yeltenmeden önce abdest alsak, iki rekat namaz kılsak, hacit namazı olabilir, bu şükür namazı olabilir. Ya Rabbi bana yardımcı ol desek, Allah'tan yardım istesek, şöyle daha salim bir kafayla, selim bir kalple, daha duygularımızı kontrol altına alarak o görüşmelerimizi yapsak, etsek, yani problem yaşadığımız pek çok şeyi de Allah'ın yardımıyla o problemleri çözme imkanında buluruz ve aynı zamanda onun huzurunda yaşayabiliriz. Yani Efendimizin yolculuktan döndüğü zaman iki rekat namaz kılmasının bize vermiş olduğu nice böyle mesajlar var. Nice öğütler var. Yani böyle yaparsanız çok bunun faydasını görürsünüz diye bize ne güzel öğüt veriyor Efendimiz Aleyhisselam hal diliyle ve bu uygulamasıyla. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın tabii ki her şeyi bize örnek. O bir model şahsiyet olarak Cenab-ı Hak onu belirlemiş, tayin etmiş ve önümüze her konuda Allah'ın rızasını kazanma, cennete gitme ve bu hayatta hayatı en anlamlı bir şekilde yaşama, Allah'ın bize verdiği bütün nimetleri, hem bedeni nimetleri, hem ruhi nimetleri, hem de bizim dışımızdaki harici nimetleri Allah rızası için en güzel kullanma, hayatı en anlamlı, en kıvamlı bir şekilde yaşama noktasında Efendimiz Aleyhisselam bizim için tam model şahsiyet. Yani hangi konuda nasıl davranacağız? Ne yapacağız? Bakacağız Efendimizin hayatına. O ne yaptıysa onu yapacağız. Nasıl yapılması istediyse o şekilde yapacağız. Cenab-ı Hak bizden bunu böyle istiyor. Ayet-i Kerime'yi devam hatırlatıyoruz. Yine zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكِرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Ant olsun, yemin olsun ki Allah Resulü'ne sizin için Allah'a iman eden, ahirete iman eden, Allah'ı çok çok zikreden kişiler için, yani gönlünde Allah'a, Allah'ın rızasına, Allah'ın cennetine kavuşma imanı ve ümidi ve düşüncesi olan herkes için Allah Resulü'nde örnekler vardır. Ben, Allah benim Rabbim, ben onun kuluyum. Ben bu hayatta en büyük vazifem Allah'a kulluk yapmak, Rabbimi razı etmek, Rabbimi sevindirmek, sevmek, beni sevmesi Rabbimin, benden razı olması ve benim en büyük emelim, en büyük hedefim budur. Başka bir hedefim de yoktur. Niyetim Rabbimi razı etmek, Rabbimin rızasını kazanmak, cennetine gitmek, hoşnutluğunu kazanmak, gazabından, hışmından emin olmak, cehenneminden uzak olmak. Benim en büyük emelim budur, hedefim budur, maksadım budur, maksudum budur. La maksude illallah, Allah'tan başka bir maksudum yoktur. Bir Müslüman eğer böyle diyorsa, gerçekten bu niyetinde, bu sözünde sadıksa, kalbinde bu niyet kökleşmişse ve bu konuda dürüstse, samimi ise, işte o insanın kendisine örnek alacağı model şahsiyet Allah Resulü'dür. Zaten gönlünde böyle bir niyeti kuvvetli bir şekilde bulunduran kişiyi otomatikmen Allah Resulü'nü bulacaktır ve onun yürüdüğü yoldan yürüyecektir ve onun peşinden gide gide bu maksadına, bu hedefe ulaşacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izini takip etmeden böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değildir. Yani bizi Allah'a götürecek olan, Allah'ın rızasına, cennetine götürecek olan şahsiyet, kişi Efendimiz Aleyhisselam'dır. Bizi Allah'a götürecek yol da Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yürüdüğü yoldur. Bundan başka bir yolda yoktur. O bakımdan biz Efendimizin her halini, her davranışını, her sünnetini dikkate alıyor. Onu öğrenmeye çalışıyoruz, onu anlatmaya çalışıyoruz ve o şekilde kendimize bir güzel yol tutmaya, belirlemeye çalışıyoruz. Hani ayet-i kerimede estağfirullah قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ سَب۪يلًا Efendimiz buyuruyor ki ben sizden bir ücret talep etmiyorum tebliğime karşılık. Artık bundan sonra dileyen kendisini Rabbine ulaştıracak bir yol bulsun. O yol peygamberler yolu, Efendimiz Aleyhisselam'ın yolu. Muhterem dinleyenlerimiz, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam tabii ki bir insandı. Gündüz çalışıyordu, tebliğ yapıyordu, gündüzün meşgalleriyle meşgul oluyordu. Ama akşam olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselam devlet hanelerine geçerek, evlerine giderek orada istirahat ediyorlardı. Tabii ki o da bir insandı, ihtiyacı vardı, uyumaya ihtiyacı vardı, istirahate ihtiyacı vardı. Bir insan olarak o beşeri durumları, ihtiyaçları tabii ki olacaktı. Çünkü insan neticede. Yani Cenab-ı Hak onu da çamurdan, topraktan yaratmış, etten, kemikten oluşmuş bir fani varlık, yaşayan, sonra ölen, sonra efendim ahirete giden bir varlık Efendimiz Aleyhisselam da. Başka türlü olamaz zaten. Böyle. Beşerun mislüküm. Ben sizin gibi bir beşerim diyor Efendimiz Aleyhisselam. Beden itibariyle ama kalbi, ruhu itibariyle Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi ve Allah'tan bize Kur'an'ı, dini getiren onun Resulü. Efendimiz Aleyhisselam'ın tabii ki istirahat etmelerinin, buyurmalarının ve uyumalarının da bambaşka hayatında bir yeri ve bambaşka da bir edebi adabı vardı. Hemen Yunus Emre'nin sözüyle, mesaj yüklü bir sözüyle başlayalım bu konuya. Diyor ki, yatma seherde, uğrarsın derde, söyle her yerde elhamdülillah. Yani uyumaya ve yatmaya geçmeden kalkmanın derdinde olmak lazım. O da seherde uyuma diyor. Yat ama seherde yatma. Eğer seherde yatarsan, uyursan, o vakitte uyanık olmazsan, ayağa kalkmazsan kafanda, kalbinde, bedeninde hantallaşır. O bereketli vakitte uyanık olmanın feyzinden, bereketinden, neşatatından, dinçliğinden mahrum kalır. Yani derde uğrarsın. Ruhunda, bedeninde hantallaşır ve o vaktin feyzinden mahrum kalır. O bakımdan seherde uyuma, ayağa kalk ve derde de uğrama, her yerde de elhamdülillah de. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Gerçekten kıymetli dinleyenlerim, hamd, Allah'a hamd etmek, elhamdülillah demek ve bizi yaratan, kainatı yaratan, bütün kainatı bizim nimet olarak bize müsahhar kılan Rabbimize böyle içimizden gele gele, ruhumuzdan, ruhumuzun köklerinden böyle sıza sıza gele gele hep elhamdülillah dememiz lazım. Allah'a hamdolsun. Rabbim sen ne kadar kerimsin, ne kadar azimsin, ne kadar büyüksün, ne kadar cömertsin, ne kadar yücesin, ne kadar kadirsin. Ya Rabbi, fetebarakallahu sen halikin, sen ne kadar büyük bir yaratıcısın, ne kadar sanatın bedi, yani güzel, bütün mahlukatta ortaya çıkan eserlerin, asarın, senin varlığını gösteren o deliller ne kadar muhteşem. Yani gökler, yıldızlar, burçlar, ay, güneş, yıldız, gece, gündüz, bitkiler, hayvanlar, dağlar, nehirler, esen rüzgar, yağan yağmur, bulutlar, ilahiri, insanlar, çocuklar. Ya Rabbi, sen onların hepsini yaratıyorsun, yaşatıyorsun. Milyarlarca mahluk, bunların hepsinin halıkı sensin diyerek hem dünyada, hem bütün vakitlerde, hem de ahirette hep elhamdülillah. kıymetli dinleyenlerim, elhamdülillah o kadar önemli bir zikir ki Allah'ı övmek, Allah'a hamd etmek, elhamdülillah demek, ama böyle Rabbil Alemin olduğunun farkına vararak bütün alemlerin yaratanı, terbiye edeni o kadar yani tarifi imkansız bir güzelliğe, bir yüceliğe sahip Yüce Rabbimiz, bunu marifetullah yani tanımak suretiyle o yoldan insanın iç dünyasında o Rabbini övme, sena etme, ona hamd etme duyguları gelişmeli ve her adım attıkça, sadece böyle yiyip içtiğimiz zaman değil, her adım attıkça ya Rabbi senin lütfun olmasa ben bu adıma tamam deyip elhamdülillah demek lazım. Bir rahat nefes aldığımız zaman, şöyle nefesimizi alıp verdiğimiz zaman orada elhamdülillah dememiz lazım. Ya Rabbi senin lütfun olmasa, senin rahmetin olmasa, keremin olmasa ben bu nefesi alıp veremem. Alsam geri veremem, versem geri alamam. Hep senin lütfun, senin rahmetin. Elhamdülillah. Yani dünyada elhamdülillah, ahirette elhamdülillah. Ahirette ibadet yok. Cenab-ı Hakk'a böyle namaz, diğer böyle oruç tutma gibi ibadetler orada olmayacak. Ama cennete giden Müslümanlar orada kendilerini o cenneti görünce, Cenab-ı Hakk'ın ihtişamını, sanatının güzelliklerini orada da seyredince, görünce yine işlerinden gele gele elhamdülillah diye efendim Allah'a hamd edecekler. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. O cennetliklerin ahiretteki cennetteki dualarının sonu, Allah'a dua edecekler, Allah'a sena edecekler ama sonu yine elhamdülillah. Ya Rabbi sen ne kadar büyük Rabbimizsin. Ya Rabbi sana hamdolsun verdiğin bu nimetlere diye bir mecburiyet olmaksızın içlerinden gele gele ruhların taşa taşa elhamdülillah diyecekler. Onun için kıymetli dinleyenlerimiz, seherde yatmayalım, derde uğramayalım, her yerde elhamdülillah diyelim ve bu hamdimiz hayatımızın her anına sinsin, aldığımız her nefese, attığımız her adıma, gözümüzün her görüşüne, kulağımızın her duyuşuna elhamdülillah mührünü vuralım. Çünkü bu gerçekten büyük hamdi gerektiren nimetler. Cenab-ı Hak bütün nimetlerin sahibi ve bu hamdimiz ölümle de bitmesin, berzahta da devam etsin, kalkınca mahşerde devam etsin ve cennete vardığımız zaman da yine elhamdülillah. Ya Rabbi sen ne kadar yücesin, ne kadar kadirsin, büyüksün ya Rabbi, ne kadar nimetlerin sonsuzdur diye o hamde ebediyen devam edelim inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli dinleyenlerime tekrar hürmetlerimi arz ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.